Merhabalar efendim. İrfan gündeminde sizlerle tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz ile birlikte yine irfana dair konuşacağız. Gündemin irfan boyutunu tartışmaya, hocamızdan gerekli nasihatleri, bilgileri almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
Hoş bulduk Tübeciğim. İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah hocam, şükrederiz, hamd ederiz.
Allah iyilik sağlık versin.
Hocam meclisi meşayihi konuşuyoruz. Aslında evet. Çok böyle konuşulması gereken de bir mevzu. Biraz böyle özellikle bugüne yansıyan boyutları biraz eksik de kaldı.
Eyvallah.
Tarihi boyutta siz hem onun nasıl kurulduğu, kimlerin orada görev aldığına dair ifadelerde bulundunuz. Sonra o Diyanet'in hatta 2 sene kadar mıydı hocam?
Evet, 2 yıl kadar bir süre bir çalışmalar yapıldı.
2
evet.
sene kadar aslında o vazifeyle uhdesini evet. aldığına dair evet. bir tespitiniz olmuştu. Şimdi bu dönemde hocam böyle bir uygulamayı biz niye konuşuyoruz onu da hatırlatalım. Bütün izleyicilerimize ve dinleyicilerimize tabii o Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bir daire kurulmuş oldu.
Evet.
Bu dairede cemevleri aslında.
Alevi Bektaşi Cemevleri evet. Daire Başkanlığı diye evet.
Evet, bu aslında bir tür dergahlara ya da tekkelere ya da artık ne ifade edeceksek cemevi de çünkü öyle bir
statü
görüyoruz.
Tabii bir yasal statü kazandırmış oldu.
Evet, bir yasal statü kazandırılmış oldu. Şimdi buradan yola çıkarak da yarın bir hani biraz daha efendim farklı kollardaki bir grupta çıkıp ya bize de bir yasal statü verin veya bizi de bir düzenlemeye tabi tutun dese herhalde hakkıdır.
De bir denge açısından baktığında ya eşitlik ilkesi açısından her insanın sosyal bakımdan, hukuk bakımından eşit olduğu noktasından haklılar. Yani böyle evet. bir talep etseler. Yani nitekim işte Alevi Bektaşi kardeşlerimize o gerekçeyle bu hak verilmiş oldu. İsabetli bir şey oldu. Onlar çünkü biraz mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyorlardı. Evet. Yani bizim işte cemevlerimiz var ama orada gerekli statü bize verilmediği için işte ibadetimizi yapamıyoruz. Ne bileyim işte elektrik suyu paramızı siz vermiyorsunuz camilere verdiğiniz halde falan gibi. Bu gerekçelerle sanıyorum bu verildi. Şimdi tabii caminin dışında yine ehli sünnet kesiminin de yani cemevine muadil tekke sayılabilecek yerleri bulunabilir. Yani bu tür içinde bir talep ortaya çıkabilir.
Evet. Gayet o zaman haklı bir
talep olur. Örnek olarak gösterdiğinde de emsal gösterdiğinde daha doğrusu evet. hukuki bakımda emsal gösterdiğinde de haklı olur. Yani onlar da
hocam böyle gerekir. Bir düzenleme yapıldığı takdirde nasıl bir uygulama pratik sağ bulabilir? Onu bir isterseniz bir soracağım ama onlara ben şu soruyu sormadan geçemeyeceğim.
Buyurun.
Bu tür bir statünün Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Alevi Bektaşilere verilmesi, Diyaneti biraz işte bunlar dışındakilerin aslında mercisi gibi bir yalnızlaşmaya veya izolasyon etmiş olabilir mi? Bu biraz hani...
O tabii olmuş, oldu bu şekilde tabii yani. Şimdi evet. yani Alevi Bektaşi, Cemevi Daire Başkanlığı gibi bir şey kurup, genel müdürlük veya daire başkanlığı kurup onu Kültür Bakanlığı'na bağlamak yani Diyanetin dışında bir oluşum olarak bunları tescil etmiş oldu. Yani daha önce hep düşünülen ve beklenen ve Osmanlı zamanındaki uygulamalarda meşihat makamıydı. Yani bu işin sorumlusu. Meşihat makamı işte cevami, mesaci, tekaya, zevaya ne varsa din hizmetlerine dair bunların hepsi onun yönetimi ve denetimi altındaydı. Yani Müslümanlara ait olan kuruluşlar. Cumhuriyet döneminde de böyle olması beklenirdi ama bu olmadı. Bir takım siyasi sebeplerle bazı dış mihrakların belki de bunda dahli olduğu çünkü özellikle son zamanlarda son 30-40-50 yıl içerisinde siyasallaşan bir Alevilik var Türkiye'de. Bu siyasallaşan Alevilik yani kendilerini biraz daha İslam dışına doğru da çektiler. Ya hatta mesela Almanya'dan gelen bir rüzgarla Türkiye'deki Alevilerin bir kısmı biz Ali ile ne işimiz var? Biz Ali ile irtibatlıyız ki biz Alev'den geliyoruz. Bizim kökenimiz Alev. Yani biz daha eskiden 5000 yıllık bir kültürün mirasçılarıyız. Ve işte putperestliği yani hatta
İran'ın kadim tarihine bağladılar kendini.
Ateşperestliği, mecusiliği de kuşatacak bir tarih geliştirdiler. Yani bunun içinde şaman da var, şamanizm de var. Budizm değil de
manizm.
Manizm vesaire hepsi var onun içerisinde öyle bir algıyla. Ve onu ayrı bir din diye de Almanya'da tescil ettirdiler bildiğim kadarıyla. Bu tabii çok ilgi çekici bir şey. Dolayısıyla İslam'dan ve Müslümanlardan onları belli ölçüde koparmış oldular. Öyle görünüyor. O manada Diyanet'in biraz altı boşaltılmış oldu dese yeridir. Haklısınız o manada. Ama zaten kuruluşta da hep böyle bir şey vardır. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şer'iye vekaleti yerine kurulması zamanında 1924'te böyle bir plan olduğu yani Hanefi, Sünni İslam'ın yönetime hakim olmak üzere Mustafa Kemal'in bu maksatla bunu kurduğu ve hep Hanefi, Sünni İslam algısı ve olgusu etrafında hareket ettiği şeklinde yazılı olmasa bile böyle bir sözlü tahammül söz konusudur. Bu fiilen de şimdi gelişmiş ve oluşmuş oldu.
Evet.
Şafiiler de böyle bir şey talep ederlerse tabii çok hoş olmaz yani. Çünkü hakikaten Sünni İslam deyince malum 4 mezhep var. Hatta Caferiler bile belki bence bu ölçü içerisinde olmalı ama muhtemeldir ki Caferilerin de böyle bir talebi olacaktır süre içerisinde diye düşünüyorum. Evet. Yani Hanefi ve Sünni'yi ayırdığınız zaman o gündeme gelecektir.
Büyük hatta ihtimalle. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde olunca böyle dinde din değil kültürün her formu aslında belki kendisini tabii, yani, bir şekilde temsil ihtiyacı hisseden
yani
herkes.
Kendisini dine bağlı hissetmeyen ama bir kültür ve geleneğe bağlı
mesela
hisseden.
Yeni kültür, yeni dinler var ya hocam şimdi New Age dedikleri mesela.
Doğru.
O tarzda biz işte
deizm,
yogizm mesela yogilerle düşüp kalkıyorlar mesela. Evet. Ya da diyelim bir takım böyle.
Yani bunlar önümüzdeki çağın problemleri olarak duruyor. Yani öyle görünüyor ki hakikaten dediğiniz çok doğru. Bu süreç içerisinde Kültür Bakanlığı'na bağlanmak isteyecek farklı gruplar çıkabilecek. Yani bir dilekçeyle biz de farklı bir statüde orada olalım. Yani biz de ibadetlerimizi orada yapıyoruz diyenler çıkabilecek.
Hocam bu niye önemli? Çünkü son tahlilde herkes, her grup ya da bir şekilde camia, bu tür yapılanmalar aslında bireye hizmet etmek için veya onlarla kendi irtibatını kurmak için. Bu da son tahlilde geliyor, maddi ilişkiye de dayanıyor. Çünkü diyor ki sen müteberri de olabilirsin. Bana efendim bağışını verebilirsin. Şimdi nasıl Almanya'dan bahsettiniz. Almanya'da ateizm oranı çok yüksek çıkıyor her zaman. Niye? Çünkü insanlar kiliseye vergi vermek istemiyor.
İstemiyor, aynen.
Hristiyan olduğunu beyan ettiği andan itibaren bir vergi vermesi gerekiyor. Doğru. Kiliseye oralardan. Şimdi muhtemelen de bu tür yapılar ileride hayatiyetlerini devam ettirmek için işte efendim bir şeye ihtiyaç duyacaklar maddi gelire. Bunu da kendi üyelerinden temin edecekler.
Evet. Dolayısıyla burada aidat da aidat alacaklar yani.
Evet. Burada hocam tam da meclisime şahin çok önemli bir fonksiyonu tarihten bildiğimiz. Hı hı. Aslında gündeme geliyor. Siz dediniz ki işte şeyhleri seçiyordu.
Atama ve yönetme işi vardı.
Yönetiyordu. Bir de denetleme görevi vardı hocam onların?
Aynen. Denetleme görevi de vardı. Denetlemede de özellikle vakıf gelirlerinin yerine sarf edilip edilmediği. Şimdi vakıflardan gelen gelirler var. O vakfiyeye şartına bağlı olarak da şu tekkede şu hizmetler için kullanılsın bunlar diyor. Acaba o gelen gelirler hakikaten o istikamette mi kullanılıyor? Yoksa bir takım insanların orada çalışanların kendi isteklerine göre çarçur mu ediliyor? Ona da bakıyorlar. Çünkü en çok kontrol edilmesi gerekense bir mali denetimdir. Bir de insani denetimdir. Yani buraya gelen insanlar hakikaten Şeyh Efendi'nin veya o tekkenin sorumlusu olan kişilerin bilgileri dahilinde mi geliyor? Kaç kişi geliyor? Ne kadar insan geliyor? Tabii kayıt da tekke defterleri var o zaman. Kayıt da tutuluyor. Yani kimler buranın müdavimidir? Kimler işte haftada bir gelir? Kimler günde gelir? Yani onun bir defterleri var. O defterlerde bunlar kayıtlı.
Dolayısıyla onu devlet kontrol ediyor değil mi hocam?
Ya tabii işte meclis meşayi bakımı onlara da bakıyor yeri geldikçe. Dolayısıyla hani hem insani kontrol yani kişilerin kimler var, kimler geliyor, kimler gidiyor bir bakıma da güvenlik açısından bakıyor. Bir de mali kontrol. Bir de dini bakımdan yani hangi dergah, hangi tarikata bağlı, o tarikatın ayinini mi yapıyor yoksa başka yerlerden bir takım alıntılar yaparak yeni bir şeyler mi ihdas ediyor? Buna da bakıyor. Yani bir Nakşi tekkesi Kadiri ayini yapamıyor. Meğer ki işte meclis meşayi izin versin veya şeyini tescil etmiş olsun icazetini. Yani değilse yani biz burada Nakşi'yiz, Kadiri de yapıyor, Uşşaki'yi de dahil edelim. Yani mutlaka bir ya icazet göstereceksiniz ya gerekçe göstereceksiniz. Yani dolayısıyla bunun bir nizamı olması gerektiği konusunda meclis meşayin gayet güzel bir oturmuş geleneği vardı yani o zaman.
Evet.
Baktığınız zaman. Hatta mesela işte Esad Efendi Hazretleri için sen de konuştuk herhalde. Yani ilk geldiği zaman meclis-i meşayiye müracaat ediyor. Ben diyor işte şu tarikatten mücaz olarak İstanbul'a geldim. Eğer münhal bir tekke varsa atanmamı talep ediyorum diye bir dilekçe veriyor. O zamanlarda dilekçesi Nakşi Haldi tek şey olduğu için icazetnamesi münhal tekke görünmüyor. Fakat boş ve şehidi olmayan ve verasette bulunmayan Fındıkzade'de Kelami dergahı var. Diyorlar ki böyle bir dergah var ama o da size uymaz. Çünkü burada Kadiri. Meşrut olan, şart koşulan şey Kadiri olması gerekiyor. O zaman diyor ki benim bir kaide icazetnamem de var. Ben diyor falan şeyhten almıştım. Onu ibraz edince bu sefer ataması yapılıyor. Yani böyle buna benzer olaylar yaşanıyor yani şeyde.
Hocam bugüne gelecek olursak böyle bir diyelim kurum ihdas edildi. Bu kurum denetleme görevi olarak ya da yönetim olarak yani hani böyle bir kurumun çalışma prensipleri ne olurdu? Onu bir biraz
yani
konuşsak.
Yani şöyle düşünüyorum ben yani bir yani oraya aidiyet hisseden gelip giden insanların en azından belli bir yani üyelik gibi bir kaydı olmalı. Nasıl bugün derneklerin vesairenin üye kayıtları, yönetim kurulları var vesaire var. Onlar istikametinde bir tüzüğü var. O tüzük kapsamı. Aynı şekilde meclisi meşayiye bağlı tekkelerin de tekkenin kendine göre bir takım işte hedefleri, gayeleri olur. Ama o şeyin, o tarikatın da şeyhinin civarında bulunan insanlarla ilgili bir bilgi vermesi beklenir belli yerlere. Muhtemelen bu bilgiler insani bir yani sizin insan gücünüz nedir? Yani bu çok önemli çünkü insanlar iki şeyden doyuma erince güç zehirlenmesi oluyor. Özellikle insan konusunda belli bir potansiyele ulaşınca sonra ekonomik olarak bir potansiyele ulaşınca güç zehirlenmeleri oluyor insanlarda.
O zaman yani, siyasete atlıyor veya ticarete geçiyor değil mi
her
hocam?
Şey, böyle yani, bir ilginç o da kendisi bazen, kendisi bazen ortaya çıkmak ihtiyacı hissediyor.
Kendi asli fonksiyonunu kaybediyor.
Başlıyor. Yani tarikat olduğunu unutuyor. Siyasete soyunuyor. Ticarete soyunuyor. Halbuki herkes hangi alanda, hangi kulvarda koşuyorsa o kulvarda koşusuna devam etmeli ve orada en faydalı olmaya çalışmalı. Ama kulvar değiştirmeye kalktığı zaman o zaman oradan çıkmalı, orayı bırakmalı. Evet. Yani ben artık siyasetle uğraşacağım. Dolayısıyla tarikatle uğraşmaktan vazgeçiyorum. Eyvallah. Anlaşılabilir ama hem tarikat kisvesini taşıyacağım, hem o dinin temsil özellikleri üzerimde olacak, hem de siyaset yapacağım. Bu bence çok kabul edilebilir bir şey. Sanki meclis-i meşayin yapacağı en önemli şeylerden birisi bu. Yani şeylerin ehli tarik olan insanların yönetimde ve fiilen hizmetinde bulunanlar siyasetle doğrudan ulaşmamalı. Ticaretle uğraşmamalı. Yani ticaretin de içinde olmamalı. Ha oraya bağlı bulunan insanlar ticaretle uğraşıyor ve oraya ikramlarda, ihsanlarda ve teberrularda bulunuyor olabilir. Buna mani yok. Ama doğrudan yönetimde bulunan insanın ve oraya bir şirket ilave ederek tarikatın şirketi, cemaatin şirketi gibi kurmasının çok farklı sonuçları oluyor. Bugün de görüyoruz bunu. Yani işte bir takım vakıfların, bir takım şeylerin ve ya devlet mantığı gibiyle yürüteceksiniz ya da özel şirket mantığıyla. Her ikisi de sıkıntılı. Devlet gibi yürütürseniz kısa zamanda çöküyor.
Evet.
Olmuyor. Yani oldu. Yani ben şimdi isim vermeyeyim. Bir takım vakıflarda bunun örneklerini gördük geçtiğimiz süreçlerde. Ya da özel şirket gibi yöneteceksiniz. O zaman da
ticaretin kilipası değil mi hocam?
Bulaşıyor oraya. Evet. Ve insanlar iğreniyorlar oradaki bu iş ve işlemlerden. Evet. Yani siz hoca efendi, işte dindar insan diye ortaya çıktınız. Ticaret yapıyorsunuz. Şu kadar para kazandığınızı görüyoruz ama kimseye de 5 kuruş faydanız yok. Dolayısıyla bu kisveyle bunu yapmayın diyorlar. Evet. Yani onun için zaten biz mesela ben unutmuyorum hiç Hüdayi Vakfı'nı kurduğumuz zaman bize denilmişti ki yani siz siyasetle ve ticaretle doğrudan uğraşmayın. Uğraşacaksanız bırakın o işi. Gidin ticaretle uğraşın. Ya varsa içinizde böyle adamlar, bana yatkın insanlar buradan ayrılsın, gitsin. Veya ticaretle uğraşacaksanız kurun şirketinizi, geçin oraya ama vakfınızı ticarete bulaştırmayın. Yani vakfın...
Aslında vakıfın iktisadi işletme kurması da var, yasal.
Yasal, kanuni engel yok.
Ama hüdayinin yok.
Hüdayinin yok. Niye yok? Yani bu iki tür yönetiliyor. Ya kamusal bir kurum gibi yönetiliyor şey, iktisadi teşekkül ya da özel şirket gibi. Kamusal o zaman batıyor zaten.
Evet.
Yani öyle yönettiğiniz zaman batıyor. Öbür türlü yönettiğiniz zaman da bir takım menfaatler devşirmeye başlanıyor orada bulunan insanlar tarafından. Bu da çok hoş görünmüyor. Bakın yani dinin nezaheti ticaretin kiriyle kirlenmiş oluyor.
Evet.
Hoş bir şey olmuyor.
Hocam aslında batıda son dönemde çıkan bir işletme formu da sosyal işletme denen işletme. Hı hı. Yani hem ticari işletmenin mantığıyla çalışıyor piyasada nasıl kar hadleri varsa. Diğer taraftan da karını ve dolayısıyla kazanmış olduğu o menfaati tamamen hayri işlere harcıyor. Evet. Yani böyle bir aslında işletme modeli de çıktı.
Bu böyle tabii. Bir şey olabilir belki. Evet. Olur ama yani orada çalışanların yani balton parmaniyalar gibi evet. Çok farklı menfaatleri olursa o da hakikaten iğrendirir insanları.
Evet, evet.
Yani o yüzden bence yine hayri hizmetleri mümkün mertebe bu işin dışında tutup yani onlar ayrıca çalışıp hayri hizmetlere imkanlarını paylaşarak.
Yani mütebelliler olmalı.
Evet aynen.
Kazanıp verip dolayısıyla kendine ait o dini vazifeyi sadece vermek olarak yapan
İnsanlar bu işin içinde olmalı. Öbürleri de bu aktif olarak, profesyonel olarak daha doğrusu bu hizmetleri götürmeliler. O daha nezih gibi görünüyor bana. Belki de işte meclis meşayih bunlara bakmalı yani aslında.
Hocam meclis meşayih bu anlamda yönetim ve denetleme vazifesiyle ortaya çıkacak bir kurum olabilir. Fakat bunu ya şu anki mevcut vakıf ve dernek statüsü neyinize yetmiyor diye itiraz edenler olabilir. Ona ne diyeceğiz? Şimdi vakıf, herhangi bir vakıf kuruluşu hocam. Onu da iktisat yapması, ticaret yapması, siyaset yapması yasak normal şartlar altında.
Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi 677 sayılı yasanın yasakladığı bir din hizmeti var. Yani tasavvuf, tekke, tarikat, hangah vesaire gibi alanlarda onların kisvesi, efendime söyleyeyim zikir meclisleri vesaire bu kanunla hepsi yasak şu anda. Yani yapılanlar da o kanuna rağmen şapka iktisası kanunu gibi. Yani aslında
şu Türkiye'de şapka giymesi lazım değil mi hocam?
Yani şu anda şapka iktisasına dair bir kanun var. Bu kanun gereğince dışarıda herkesin şapka iktisa etmesi lazım başına. Oluyor mu? Olmuyor. Yani şu an fiilen kaldırılmış vaziyette. 677 sayılı yasa da aslında fiilen çok fazla işlemiyor. İşletilecek olursa bu söylediğimiz yani tarikat faaliyetlerini vakıf ve dernek olarak yürütenlerin pek çok faaliyeti engellenmiş olur. Dolayısıyla onların o manevi faaliyetlerini, insani faaliyetlerini, insanlara dokunuşla ilgili faaliyetlerini, sohbetlerini, zikirlerini, ayinlerini vesairesini rahat yapabilmeleri adına bir imkan verecek o. Yani bir endişeye mahal kalmadan şeffaf ölçüler içerisinde bunu yapabilmeli. Yani gizli kaçak köşek yapınca hakikaten başka istismarlar oluyor. Ve işin ehli olan insanlar ortaya çıkamıyor. Ama rahat olunca, serbest olunca liyakatlisi ortaya çıkar. Üç kağıtçı daha kolay. Fark edilir. Ama şimdi liyakatlisini fark edecek ve göreve getirecek bir kadro yok, bir imkan yok.
Yani vakfın niceliğinden veya şekil şartlarından daha ziyade niteliğine ilişkin bir şartı yerine getirmek noktasında meclisi meşayih.
Ona ihtiyaç var. Ve vakıf, zaten eskiden vakıf da var.
Evet.
Yani bu vakıf dediğimiz şey aslında şu anda bu geçiş sürecinde bir imkan sunan bir tarafı var. Evet. Ama bütünüyle tasavvuf ve tekkelerin, tarikatlerin bütün fonksiyonları icra edecek imkanı bu vermiyor aslında.
Evet.
Yani o rahatlığın verilmesi ve o rahatlıkla beraber o teftişin de mutlaka olması. O teftiş olmazsa çünkü siyasallaşma oluyor. Tarih süreçlerinde bunun örnekleri hep olmuş. Başka bir takım yanlış işler oluyor, istismarlar oluyor. Hep televizyonlarda görüyoruz istismar diye. Niye denetlenemiyor çünkü? Evet. Yani nereye, kim, nasıl giriyor, ne şartlarda giriyor? Yani bunları engelleyecek, bu istismarlara imkan vermeyecek. Yani hem ekonomik istismar hem cinsel istismar. Bunların bir mülkütürlüsünü duyuyoruz basında. Bunların ise denetlenmesi lazım.
Yani dolayısıyla aslında yani sıhhatli bir hale getirelim ve gerçekten de böyle genlerimizde yer alan bir kurumun da tekrar ihyasına vesile olalım.
Bu tabii bizim özellikle Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde çok önemli bir yere oturan kurumumuz yani baktığınız zaman. Yani Selçuklu'nun Anadolu'ya gelişinde burada yurt edinmemizde Osmanlı'nın kurulup Balkanlara ve bu geniş coğrafyaya taşınmasında ve yayılmasında bu tasavvuf, tarikatler, tekkeler dediğimiz kurumun çok etkin bir rolü var. Yani bu rolü yeniden aktive etmek lazım. Aslında tabii bu geçtiğimiz süreçlerde yani Batı'nın özellikle reform ve Rönesans hareketlerinden sonra ortaya çıkan yeni felsefi akımlarla işte bireyselliğe, individualizme efendime söyleyeyim yönelmesi, onun arkasından sekülerizm gibi çok hızlı bir dünyevileşmenin ortaya çıkmış olması ve bu sosyalleşme ihtiyacımızın işte bugün de hele özellikle sosyal medya üzerinden karşılanmaya başlamış olması bunları bize unutturdu.
Evet.
Ama aslında biz yani insan olarak baktığımız zaman sosyalleşmeye ihtiyacımız var.
Burada duralım hocam. Bu sosyalleşmeden inşallah devam edelim. İrfan Günden birazdan devam edecek efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
İrfan Gündemi'nde tekrar beraberiz efendim. Ben Deniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Bey ile beraber meclisi meşayihtan yola çıkarak bugün bu kurumun nasıl ihya edilebileceğine dair bir takım mülahazalar hocamızdan almış olduk. En sonda özellikle tekkelerin ve zaviyelerin bizim toplumsal genetiğimizde nasıl aslında hayatı bir rol olduğuna dair sosyalleşme ihtiyacından yola çıkarak bir tespitte bulunuyordunuz hocam. Evet. Şimdi Bir Mazhar Osman'la ilgili şöyle bir şey anlatılır hocam. Bir başvekille konuşuyorlarmış. Demiş ki efendim demiş burada demiş. Yani Bakırköy'ü kastediyor. Hmm. Burada demiş gelenlerin neredeyse 175-80'i bizimle alakalı değil demiş. Hmm. Eskiden tekkeler vardı. Bunlar onlar oralara giderlerdi.
Aynen doğru.
Siz şu tekkeleri tekrar açın da bizim işimizin büyük büyükünü alın demiş. Mazhar Bey demiş bunu ne sen söylemiş ol ne de ben duymuş olayım demiş. Böyle evet. Bir şey anlatılır hocam.
Doğru ama yani şöyle evet. Şimdi hakikaten şimdi her mahallede her sokağın başında olmasa bile her mahallede şimdi 300 kadar tekke var İstanbul'da yani bildiğimiz Osmanlı'da 1925'te kapandığında 300 kadar tekke var. Nüfusta aşağı yukarı 500 bin. Bunun 300 bin Müslüman. Yani her mahallede bir tekke var.
Yani 1000 kişiye bir tekke mi düşüyor?
Aşağı yukarı kadın, çocuk hepsi beraber toplam 1000 kişiye bir tekke düşüyor. Şimdi bu 1000 kişinin tekkeyle irtibatı zaten hepsinin çok sık değildir. Belli zamanlarda gidiyorlardır. Bir kısmının çok sıktır. Ama özellikle bir problemi olan yani karısıyla kavga eden, ayrılma noktasına gelen, çocuğuyla sıkıntı yaşayan, kardeşiyle miras kavgası yaşamış olan veya ne bileyim başka bir takım sosyal ve psikolojik problemleri ve bunalımları olanlar önce tekkedeki şeyhin kapısını çalıyor.
Terapi merkezleri hocam aslında.
Aynen tabii tam evet. Bir manevi terapi merkezi gidiyor da oraya efendim duanıza ihtiyacım. Hayır öyle abi ne oldu anlat bakalım. Önce bir çok güzel dinliyor. Bir şekilde dinliyor.
Evet.
Dinleme.
Zaten hocam zaten psikoloji yaptı dinlemek değil
tabii, mi? Tabii %50'si dinleme. Önce bir dinle anlat bakalım öyle ne senin diye problemi diyor. O da o başlıyor A'dan Z'ye. Sonra çok yani gözünün içine bakarak bir terapi gibi dediğiniz gibi dinliyor. Ondan sonra da tespit edebildiği bir şeyler varsa evladım imtihan dünyasında yaşıyoruz. Hiçbirimiz bunlardan azade değiliz. Ama şöyle şöyle yaparsan, şunlara dikkat edersen daha rahat yaşarsın. Hanımınla yeniden işte inşallah buluşursun, evlatlarını sahiplenmiş olursun gibi nasihatlerde bulunuyor. Mesela hadi şimdi git bakalım, bir hafta sonra yine gel bir konuşalım. Yani bu söylediklerimi yap, ondan sonra bir daha gel, konuşalım deyip gönderiyor. O da yani o telkinlerle, o işte tezkiyeyle kendisine yapılan bu telkin ve tezkiyeyle gidiyor. Biraz daha değişmeye çalışıyor. Uygulamalarını değiştiriyor. Hanımıyla olan kavgasını azaltıyor. Daha aşağıdan almayı öğreniyor. Oğluyla onu oturup dinlemeyi öğreniyor falan. Derken evde bir huzur ortamı oluşuyor. Ya bu iyiymiş bu iş diyor. Ve başka zamanda da ya ben falan zaman falan efendiye gittim. Yani orada hakikaten bana güzel şeyler söyledi. Çok şükür Allah razı olsun dua etti. Problemi çözüldü diyor ve bu kulaktan kulağa insanların yani etkilenmelerini ve terapiyle tedavi olmalarını sağlıyor. Tabii zaten tekke ortamında. Yani Kur'an-ı Kerim okunuyor, namaz kılınıyor, dua ediliyor, türbe var, türbeye ziyaret ediliyor. Yani bunların hep zaten ister istemez insanı bir manevi ortama sokuyor.
Evet.
O manevi ortamın da bir telkin ettiği mesaj var, verdiği mesaj var. Onlarla yani bir ahiret kaygısı var. Bir hesap, ölüm şeyi var, telkini var özellikle. Yani ölüm var yani ne zaman öleceğimiz belli değil. Yani ne kavga ediyorum ki ben komşumla veya kardeşimle veya hanımımla.
Yani iyiye, güzele, hayra bir aslında bir telkin var, yöneltiş
aynen,
var değil mi
aynen,
hocam?
Yani. Yani biz hani tek başımıza yaşamıyoruz bunyada.
Evet.
Başkalarıyla yaşıyoruz. Ama başkalarıyla yaşamanın yolu başkalarına katlanmaktır.
Evet.
Yani onların kahrını çekmektir. Yük olmak değil, yük almaktır.
Evet, evet.
Yani bunu öğretiyor.
Bağır olma, yar ol.
Yar olduğuna bağır olma.
Evet, evet.
Veyahut da yar olduğuna bağır olma.
O da önemli.
Yük olma yani. Aynen, evet. Yar olduğun kimseye. Dolayısıyla bunları söyledikçe tabii o şeylerde de problemler azalıyor, asgariye iniyor. Ama şimdi ne dinleyecek insan var? Ne kahır çekecek insan var be. Hele hele şimdi çağımızda herkes yani sevilmeye, saygı gösterilmeye en layık kendini görüyor. Ve hep karşısındakinden bekliyor bunu. Halbuki bizim tasavvufi kültürümüzde önce kendinden vermek, yani kendin bir takım fedakarlıklarda bulunmak şartıyla karşısındakinden bunu görebileceği anlatılır. Ve problemin bizim içimizdeki benlikten kaynaklandığı konusunda bilgi verilir ve önce insan ya ben yanlış mı yapıyorum acaba diye duygularını kontrol etmeye, algılarını kontrol etmeye çalışır ve orada ya ben galiba fazla sert davranıyorum diye düşünmeye başlıyor. Ama şimdi ya ben haklıyım, ben güçlüyüm. Dolayısıyla en son sözü ben söylüyorum.
Her hocam dost diye arıyor. Hiç dost olmayı düşünen yok
hiç,
yani.
Hiç,
nasıl olurum? Güzel dost nasıl olurum?
Hayır yani nasıl kahır çekerek, nasıl insanların sempatisini kazanırım?
Hiç böyle bir derdi yok.
Hiç kimse bunu düşünmüyor.
Aslında bahsettiğiniz hocam işte
o, individualizm evet.
Reformla başlayan sürecin üzerine dayatmış olduğu
aynen
bir şey
öyle.
Aslında.
Bir de çok sekülerleştik. Yani dünyevi isteklerimiz çok çoğaldı. Yani
evet.
Eskiden Yani insan zaruriyat dediğimiz, yani hani insanın ihtiyaçları malum üçe ayrılıyor ya, bir evet. zaruriyat var, bir haciyat var, bir zeyniyat var. Yani zaruriyat dediğimiz şeyleri karşılayınca adam haciyatı çok fazla önemsemiyor. Zeyniyatla hiç işi yok zaten.
Tahsiniyat da deniyor değil mi?
Tahsiniyat da deniyor evet. zeyniyata. Evet. Dolayısıyla şimdi bizim tahsiniyat peşinde koştuğumuz bir dünyada yaşıyoruz.
Tahsiniyatın fukarası insanlar. Öyle, aynen. O fukaralığı çekiliyor, çektiğini düşünüyor.
Yoksa
yani.
Haciyatta falan problem yok. Yani evet. Zaruri olan ihtiyacını, evi var, arabası var, ne bileyim buzdolabı var, çamaşır makinesi var ama işte yaz tatiline gidemiyor. Biraz parası çıkışmıyor filan gibi böyle bir şeylerden. Bu ayrıntılardan dolayı kahrediyor kendini. Evet. Ben bu sene tatile gidemedim ya. Yani tatil yapmayacak adam mıydım ben? Evet, gibi evet. Yani bu sanki olmazsa olmaz.
Haftada bir yurt dışı yemek için şeye gidiyorduk. Ev dışına gidiyorduk. Şimdi gidemiyoruz.
Gidemiyoruz. Evde yemek zorunda kalıyoruz evet. filan gibi. Yani kaybettiği nimetlerden dolayı kahırlanıyor. Halbuki yani hayatını yaşıyor. Standartları gene fena değil. Ama o standartları biraz aşağı düştü diyerek kahırlanıyor. Yani şimdi Efendimizin o Ebu Zer radıyallahu anh'a söylediği nasihatı unutuyoruz. Efendimiz ne buyuruyor malum? Diyor ki ya Ebu Zer sen dünya işlerinde kendinden aşağıda olanlara bak. Evet. Daha fukara olanlara bak. Daha hasta olanlara bak. Daha dertlilere bak. Dünya ahiret işlerinde de kendinden yukarıda olanlara bak. Hakikaten öyle baktığın zaman daha huzurlusun. Evet. Yani veya ahiret içinde de kendinden yukarıdan bakınca ya ben hala işte ancak 5 vakit namazı kılıyorum, her gün Kur'an okuyamıyorum, ne bileyim tesbihatı gerçekleştiremiyorum, teheccüde kalkamıyorum derdini o zaman kuşanmaya çalışıyorsun. Ama ya ben 5 vakit kılıyorum, o cuma kılıyor demeye başladığın zaman sıkıntı başlıyor.
Evet, evet.
Onun için yani şeyler, tekkelerimiz, dergahlarımız aslında bunları yapıyordu. Yani insanlara bunu telkin ediyordu. Hakikaten böyle bir terapi merkezi gibi de
çalışıyordu. Hocam Meclis-i Meşayin hani yönetim ve denetleme evet. görevi var dedik ya. Aslında şimdi bu KVK diye bir şey çıktı. Herkesin böyle başında şimdi Damokles'in kılıcı gibi sallanıyor. Yani şimdi fişlenme korkusu herkeste var. Şimdi bir ufak bir test bile yapsanız bu bilgileri efendim ne yapacaksınız? Önceden rıza almanız, onay almanız gerekiyor. Özel hayatın gizliliği.
Bu tabii sanıyorum biraz da dijital ortamda herkesin her şeye ulaşabilmesinden kaynaklanan bir şey.
Dolayısıyla bu tür ortamlara giren insanlar da ya bundan sonra işte kayıt olacakmışız. Bir de üstüne teberrü ödeyecekmişiz. İşte aslında sadıkla sadık olmayan da ayrılacağı bir ortamda
ortaya çıkartacağım. Aynen işte bu şeydeki 2. Murat zamanında Hacı Bayram Veli'nin müridanını destekletmesi gibi hadise herhalde. Aynen.
Hocam bir de şey aklıma geldi şimdi. Bir şeyhin çok geleni gideni fazlaymış. Ya demiş bayağı da artık vaktimizi almaya başladı bu. Ne olacak bu falan deyince. Yardım istemiş ki efendim gelenden demiş borç para isteyelim demiş.
Ha güzel.
Sonrası da hakikaten bir müddet sonra azalmış.
Evet. Buna benzer bir hikaye de şeyden hatırlar. Şimdi şeyhin bir tek müridi varmış. Mehmet Efendi. Bir de şeyh çok seviyor şeyhini ama yani böyle dergaha da farklı insanlar gelsin, biraz dolsun, taşsın diye de arzu ediyor.
Sonuçta naif kendisi de yani.
Bunu da bir vesile şeyine söylemiş. Efendim demiş ya falan dergaha bakıyorum demiş. Maşallah dolup taşıyor demiş yani. Bir himmet etseniz de bizim dergahımızda böyle dolsa taşsa gelenler gidenler çoğalsa falan demiş. Sıkıldın mı Mehmet Efendi demiş. Ya demiş biraz hani şenlik olsun tabii demiş. İyi olur. Peki o zaman demiş. Bir ziyafet vermişler. Kalabalık insanlar çağırmışlar. O ziyafette de bir keramet izhar etmiş şey efendi. Efendim o keramet hemen kulaktan kulağa, ağızdan ağza duyulmuş ve başlamış insanlar gelmeye dergaha. Akşam, sabah, öğlen, ikindi geliyorlar, gidenler falan. Üf! Riyakarlar, sadekarlar hepsi dolup taşıyor. Şey efendiyi göreceğiz, duasını alacağız falan filan diye. Mehmet Efendi sıkılmaya başlamış.
Evet.
Demiş ki efendim ya ne güzel demiş. Yani şeyini göremez olmaya başlamış.
Şeyini göremiyor artık. Yani
göremez olmaya başlamış.
Tek muhatap kendisiydi.
Görmez olmaya başlayınca ya efendim demiş eskiden ne güzeldi demiş. Ne güzelmiş o günlerde kıymetini bilemedik. Böyle saatlerce otururduk hep baş başaydık. Şimdi demiş bir sürü densiz şeysiz dolu huzurunuza biz zor giriyoruz huzuruna. Sıkıldın mı Mehmet Efendi? Sıkıldım efendim demiş ya sormayın. Peki o zaman demiş. Bir akşam namazında kuru bağırsakları bağlamış cübbesinin altına. Cübbeyi giymiş. Namaza durmuş. Cemaat arkada saflar bağlamışlar falan. Tabii efendime söyleyeyim. Fatiha zammı söyle. Allahu Ekber diye rükûya erince o bağırsaklar tıs diye
Allah Allah.
Ses çıkarınca arkadakiler 1-2-3-5 şey efendi nabdesi kaçtı diyerek bırakıp gitmişler.
Evet.
Bir tek Mehmet Efendi kalmış.
Biliyor çünkü.
Bir hikmeti vardır Efendi Hazretleri. Var. Yani devam ettiğine göre namaza hikmeti vardır herhalde falan diye o devam etmiş. Ondan sonra selam verdiklerine bakmış ya Mehmet Efendi demiş. Bak demiş bir kerametle gelen bir tısla gider demiş.
Güzel. Çok güzel. Bir kerametle gelen tısla bir gider. Tısla gider değil mi hocam? Hakikaten önemli. Yani evet, o yüzden de işte o bağlılıkların da aslında
test edilmesi
lazım yani.
Yani istikamet. Evet. Yani
kerametle. Çünkü hocam o bağlılıklar test edilmedikten sonra müddet sonra menfaat şebekesine dönüşüyor.
Aynen.
Yani insan çünkü
o yüzden nüfuz, mesela şeyde eski tekke geleneğinde yani mutlaka test edilmiş şeylerde. Yani hem müracaatta ilk hakikaten samimi olarak derviş olmak istiyor mu? Ya da süreç içerisinde farklı hizmetler verilerek ne kadar itaat edecek? Ne kadar samimi? Bunu bir dünyevi hesaplarla mı yapıyor? Yoksa gönlü an...
Mesela Mevlevi'lerde mutfaktan başlatıyorlar değil mi hocam? Mutfakta, yani en kritik yer.
Soğan hizmetinden. Zaten aşçı ne demek? Seyri sülük tamamlattıran adam demek yani. Yani soğan soymaktan, işte patates doğramaya, çarşıdan pazardan alışveriş yapmaya 1001 gün sürüyor.
Evet. Yani
Mevlevi'nin çilesi 3,5 sene mi oluyor 1001 gün aşağı yukarı?
Doğru efendim maşallah.
Evet. Uzun bir süre. Hatta bazen böyle onun nefsani duygularını da kırmak için davul tozu minare gölgesi almaya gönderirlermiş. Al öyle adam git.
Arar mıymış hocam o da?
Yani şeyine göre ne yapsın? Bir davul tozu al gel. Şu kadar gram veya şu kadar minare gölgesi.
Evet. Hocam şimdi hakikaten bugünün hani şu modern insan ilişkilerine baktığımız zaman mesela Hüdayi Hazretleri'nin de ciğer sattığı.
Ya.
Yani düşünün Yargıtay'ın baş hakimisiniz veya Sayıştay'ın bilmem hakimlerinden bir tanesiniz. Gelip bir bu şekilde bizim meclisi meşayi denetlediği bir kuruma gidiyorsunuz. Efendim ben bundan sonra seyri sülük manevi eğitim almak istiyorum. Tamam evladım sen Sayıştay hakim miydin? Evet.
Çıkar cübbeyi.
Al şu
şeyi. Cübbeyi çıkarma hatta önce.
Cübbeyi çıkarmadan git limon sat mesela pazarda.
Bu, zor bir şey.
Zor bir iş hocam.
Zor bir iş. Ama işte onu başarırsa hakikaten ondan sonra insan nefsini aşmayı öğreniyor.
Evet.
Yani
evet.
O çok önemli bir şey.
Allah rahmet eylesin hocam. Fahrettin abimizin de sizin de dinlerinizdi. Onun seneyi devriyesidir. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin.
Bugün mü?
Yok iki gün.
Kasım ayında doğru. 26 evet. Kasım mıydı? Kasım
evet. Ayında. Birkaç gün evveldi hocam.
Evet.
Allah rahmet. O mesela bir dönem zaten hep öğrenci işlerinde hayırlı hizmetlerde ya, olduğu için.
İşi o gidiyor hayatım.
Biraz daha iktisat ve işletme öğrencilerine derdi ki ya bir şey yapın. Biraz böyle tecrübi işler yapın. Yani hep böyle teori konuşmayın. Ne yapalım demişler. Limon satın mesela demiş. Onlar limon satmışlar efendim. Hatta birkaç tanesi böyle bir dayak da yemiş oradaki pazar esnafına. Onlar muhtemelen çok iyi tüccar olmuşlardır şimdi.
Kesin olmuşlar. Yani o Fahrettin Bey ama hakikaten çok güzel bir insandı Allah rahmet eylesin. O son hastalıklı zamanlarında bile hastaneye yat zamanlarda bile nasılsın Fahrettin abi derdim. Elhamdülillah derdi. Yani yerleri yalasak.
5 yıldır hocam ben söylerim
evet,
yani.
Evet, evet, ben de
nasılsınız diyenlere derim ki evet. Yerleri yalasak böyle derdi bir abimiz
evet,
derim.
Evet,
yani.
Aynen, evet.
Yerleri yalasak evet. Şükrüne eda edemeyiz
derdi. Yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri. Yani bir de var olmak. İnsan olarak yaratılmış olmak.
En büyük
nimetlerin en büyüğü. Evet. Müslüman olmak. Efendime söyleyeyim. Böyle bir güzel cemaatin içerisinde bulunmak.
Ya,
İstanbul'da evet. Yaşıyor olmak.
Evet, evet.
Maddi olarak işte yani
kendine yetecek
kadar zat-ı kifaye dedikleri Arapların yetecek kadar imkanın olması. Hakikaten bunlar güzel şeyler. Veya insanların farkında olmak. Yani çevrendeki insanların farkında olabilmek. Dost insanların farkında olabilmek. Bunlar güzel şeyler. Onları çok dile getirirdi Allah rahmet eylesin. Güzel yaşadı. Güzel
İlk kanser teşhisi konduğunda hocam.
Evet.
Ziyarete gitmiştik. Dedi ki ya benim dedi vücudunda bir enzim çalışmıyormuş dedi. Şimdi düşündüm dedi. Şu kadar milyar enzim var dedi vücutta dedi. Bunların hepsi çalışıyor da bir tanesi isyan etmiş diye ben isyanımı seçeyim.
Allah
yoksa
Allah.
Diğerleri çalışıyor diye şükür mü edeyim? Ben şükür yolunu seçtim demiştim.
Elhamdülillah. Yani böyle
muhteşem. Ya ne kadar da böyle güzel bir evet.
Yok çok şeysi vardı. Çok hocam, özellikleri gerçekten. Var. Çok farklıydı hakikaten. Yani biz aşağı yukarı işte 1980'lerden itibaren.
Beraber kurdunuz değil mi hocam?
Tabii vakıfta.
Kuruluşuna beraber yer aldınız. Beraberdi
o da. Yani o zaman işte yeni damattı evet. Allah rahmet eylesin. 80'li yıllardan itibaren ondan yani işte vefatına kadar 2014 mi vefat etti?
Evet.
2014 yılına kadar hep beraber olduk. Mısır'da gelmişti biz oradayken, orada misafirimiz olmuştu. Başka yerlerde böyle çok yolculuklarımız, seyahatlerimiz. Kurban zamanında hayvan alımlarına giderdik beraber. Yani işte Afyon'a, işte ne bileyim bu büyükbaş hayvanların olduğu yerlere. Onlardan da anlardı o işlerde. Yani severdi.
Pazarlık yapmayı, piyasada alaylıydı yapmayı. Hocam. Hem mektepliydi hem alaylıydı değil mi?
Aynen öyle. Pazarlık yapmayı falan çok severdi o hayvan. Cenepler evet. Tutar böyle şöyle vurur göğsüne adamı falan diye. İyi ticardı maşallah, Allah rahmet etsin. Genç gitti tabii, ona üzüldük ama tabii kader, Allah'ın takdiri.
Evet, Cenab-ı Hakk'ın takdiri efendim. Allah hayırlısını versin.
Bilemiyorum
inşallah. Geride kalan ahfadına inşallah hayırlı.
Evladı yani evet.
Evet, onların da aynı bayrağı böyle o evet, şekilde devam ettirmesine, hayırlı halef olmasına vesile etsin evet, inşallah.
Babaları da çünkü güzel bir insan, Mustafa Sıddık Bey de. Hayli hayli bir saat. O da erken gitti. O da 54 yaşında trafik kazasında gitti. 54 mi 56 mı?
57 demişlerdi ama.
O civarda. O civarda. 50 yaşlardı yani.
Yani evet.
Trafik kazasında vefat etmiş.
Fahrettin abi de aynı yaşlarda gitti.
Fahrettin abi 59'du.
59'du.
Abdullah Bey de aynı
Abdullah yaşta. Bey de. Çok ilginç. Evet, evet hocam. Allah hepsine gani gani rahmet abi, eylesin hocam.
Onlar tabii bir güzel bir ailenin çocukları. Bu dedeleri falan da güzel. Ama ta İbrahim Hakkı Hazretleri'ne dayanıyormuş sülaleleri. Anne tarafından galiba. Böyle bir asaletleri vardı. Allah razı olsun. Evet. Allah selamet versin.
Hocam dolayısıyla bu güzel insanları da hayırla yad etmiş olduk.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah. Bu meclis-i meşayihle ilgili de son sözlerimizi de şöyle toparlasak hocam. Yani biz aslında ta belki 1000 yıldır genlerimizde olan, dolayısıyla çok da sosyal anlamda böyle
karşılığı
iyileştirici,
olan,
ihya edici bir işlevi olan bir müessesenin evet, aslında yeniden mevcut düzende bir yeri yani olabileceğine dair bir
bugün şartlara uydurularak olduk. Tabii. Evet. Bugün şartlara uydurularak yeniden gözden geçirmesini.
Hocam üfürükçüsü var, işte bin türlü tabii, efendim tabii, şarlatanı var.
Aynen. Çok, yani çok istismara açık bir şey.
Evet.
Yani gizemli de bir tarafı var ya bu tasavvufun.
Evet, evet.
O gizemli tarafını istismar eden ve buradan işte dünyalık devşiren, başka hesaplar peşinde olan bir sürü sahtekar var, üçkağıtçı var.
Evet.
Yani hakikisiyle sahtesi birbirinden ayrılması için bunun gerçekten bir denetim mekanizmasıyla takip edilmesi lazım. O denetim mekanizması da mutlaka devlet bünyesinde ve Diyanet çatısında olması en doğru olur diye düşünüyorum doğrusu.
Kültür Turizm Bakanı'nda olmasın mı hocam?
Yok. Yani madem Diyanet var, Diyanet çatısında altında olması evet, uygundur bunun diye düşünüyorum.
Aslında hocam bir Kültür Turizm Bakanı'nda bir de postnişin şeyi var.
Unvanı var.
Unvanı var, evet.
O işte Mevleviliği 30'lu yıllarda biraz meşruiyet kazandırıp şey yapınca o zamanlar herhalde ibka edilmiş o makam.
Hmm.
Postnişi, Mevlevi postnişini.
Yok, sanki yeni gibi yani.
Yeni mi?
Tabii bu şeyde.
Ha, o zaman onu bilmiyorum. Evet. Çünkü Mevlevi ayinleri ta 30'lu 40'lı yıllarda yeniden.
Yok bu devlet. Yapılsın diye. Yani devlet memuru yani.
Hmm. Yok, şey olduğu için ayin yapmak için evet, malzemeler falan var ya.
Evet.
O da
o öyle Mevlevi olabilir. Şeyhimi çok emin değilim yalnız. Yani şeyini de biliyorum.
Mevlevi postişi diye ben biliyorum.
Öyle
ama,
mi?
Evet.
Hmm. Tamam.
Çünkü şu anda yasal karşısında olan Mevlevi.
Yani şöyle kararı. Aslında böyle daha böyle kaba bir tabirle aslında devletin şeyhi de var yani. Baktığınız zaman.
Eyvallah. Eyvallah. Olmadı olsun canım.
Evet.
Olsun.
Evet. Dolayısıyla böyle bir kurumun aslında belki zamanı geldi. Yani bunu bir şekilde ihya etmenin de belki zeminde oluşturmak
İnşallah.
Lazım.
İnşallah. Muhtemelen herhalde önümüzdeki yıllarda herhalde gündeme gelecek yani belki 2013-2014 evet, yıllarında.
Bu da aslında bir normalleşme.
Tabii yani insanın Mesilesi. Tarihiyle kavgalı olması, geçmişiyle kavgalı olması sıkıntılı bir iş. Yani evet, onunla barışmak, varsa oradaki yanlışları kendi eliyle tasfiye etmek en doğrusudur.
Evet.
Yani bir takım dayatmalarla sen şunu at, şundan çık. Şimdi mesela devlet tekkeleri kapatmış, halk evlerini açmış, ihtiyaççı. Ne olmuş? Hiç halk evlerinin esamesi okunmamış.
Yani.
Kimse rağbet etmemiş. Yani evet. Çünkü dokuya uymuyor. Yabancı
evet,
bir doku.
Evet.
Halk evinde. Orada sen dansı öğreteceksin. Bilmem şu öğreteceksin, bu öğreteceksin. İnsanlar genetik olarak yani tasavvufi ayine, semaya, devrana alışmış. Onu görmek istiyor. Sen batı normlarında ona bir şey dayatıyorsun. Karşı
evet,
olmamış.
Evet. Yani. Hocam inşallah bu safahatımız da
inşallah
şeye vesile olur. Yani musahabemiz hayra vesile olur.
Yani bu ufukların, bu güzel ufukların temadisine devamına vesile olur ve inşallah güzel bir gelişme olur.
Çok teşekkür ederiz hocam.
Yine teşekkür ederiz.
Ufkumuzu açtınız. Allah razı olsun. Efendim bir irfan gündeminde tekrar buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyoruz.